Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Saatler 9'u gösterirken Ankara'dan Haber Var programı ile karşınızdayız. Serin bir Ankara sabahı var bugün. Doğan Kantarcı hocam, orman mühendisi, doğa bilimci. Sabahleyin günaydın mesajı atmış. Şöyle atmış: Sitte-i Sevr, öküz soğukları 20 ila 25 Nisan tarihleri arasında bayramı da kapsıyor. O yüzden bütün dinleyicilerimize dikkatli olmaları konusunda uyarıyla başlamak istedim. Ve hemen gündemimize dönüyorum. Dün Yüksek Seçim Kurulu'nun iki kararı vardı. Önemli gelişme buydu. Millet İttifakı'na 16 ilde ortak adla Millet İttifakı adıyla seçime girme talebini, CHP ve İYİ Parti'nin bu talebini reddetti. Birincisi bu. İkincisi de bakanların milletvekili adayı olabilmek için istifa etmesi gerektiğine ilişkin tartışmaya son noktayı koydu. Dedi ki hayır, bakanlar kamu görevlisi değildir. Dolayısıyla da istifa etmeli gerekmezdi diğer kamu görevlileriyle birlikte ve bu da şu anlama geliyor. Seçime kadar bakanlar hem bakanlık görevlerini sürdürecekler hem de bulundukları seçim çevrelerinde seçmenden oy isteyecekler. Tabii burada da önemli tartışma konusu diğer adaylar karşısında bakanların kamunun bütün gücünü kullanarak seçim meydanlarında avantaj elde ettikleri ve bunun da etik bir durum olmadığı tartışması var. Birazdan bu konuyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la konuşacağız. Ama onun öncesinde bugün yine önemli bir gün. Karadeniz gazı bugün devreye alınacak. Ve Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık %25 ila 30'unu karşılayacak olan doğalgaz, 710 milyar metreküplük bir rezerv bulunmuştu. 3 faz halinde çıkarılacak. Ve bugün işte bunun töreni 2023'te, yani 2023 aynı zamanda Cumhuriyet'in de 100. yılı, Türkiye kendi gazını çıkarmaya başlayacak. Tabii hemen olmayacak. 2026 yılında, 2028'de özür diliyorum, 3. faz tamamlanmış olacak ve Türkiye 55 milyar metreküp yılda üretime geçebilecek. Yani en azından bunun için çaba harcanacak. Çünkü bu da yaklaşık Türkiye yılda 55 milyar metreküplük ithalat yapıyor. 710 milyar metreküp bulunan rezerv. Bu da Türkiye'nin ihtiyacının %25-30'u dedik. Yani mutfaklarda kullanılan gazı ithal etmek yerine kendi sahamızdan çıkarmış olacağız. Şimdi buradan hemen şunu söylemek istiyorum. Bugünkü konu başlıklarımızdan bir tanesi de tabii ki deprem bölgesinin ilk bayramı olacak. Ve orada durum nedir? Depremin üzerinden 6 Şubat'tan bu yana uzunca bir süre geçti. Oradaki son durumu bizzat hem orada yaşayan insanlarla konuşmak üzere onların temsilcisi olarak Samandağ Belediye Meclis üyesiyle konuşacağız. Birazdan onlara bağlanacağız ama bu bağlantılardan önce Seyit Torun'a bağlanacağız dedik. Bundan öncesinde İrem bize bir müzik arası verecek, işaretini verdi. Ardından da Seyit Torun'a bağlanacağız.
Ya Şah orada, şah burada. Geçti günler, mevsimler.
Nerede akşam, orada sabah. Gezdim durdum derbeder.
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden.
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden.
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla.
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümüşlerle, çağrılarla.
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen hep verelim davullarla, surnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yarın şarkılarla. La la la la la la. Gökyüzünden, benliğimden bir haber.
Nerede akşam, orada sabah. Gezdim durdum derbeder.
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden.
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden.
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden.
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla.
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla.
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çağrılarla.
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen
eplerim. Evet, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de halka seslendi ve TOG'umuzu yaptık mı, TCG Anadolu'muzu yaptık mı, bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan, ne patates, ne salatalık sorunu var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük dedi. Çözdük dedi ama dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği de Ramazan ayında en çok soğanın zamlandığını açıkladı. Ve 39 ürünün 30'unda fiyat artışı olduğunu söyledi. Bunların içinde de en yüksek artış soğanda %45 ve soğan fiyatlarının arttığını duyurdu. Ve yine bir başka artış da %27 ile kuzu etinde. Hani Maliye Bakanı'nın koktuğu için halk yemek istemiyor dediği etin fiyatı %27 artmış. Dana etinin fiyatı da %24.7, yaklaşık %25 oranında zamlanmış. Bizim soğan patates sorunumuz var mı? Sayın Seyit Torun hattımızda, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Aysel Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Ülkenin soğan patates sorunu var mı Seyit Bey? Ordu'dasınız galiba şu anda.
Evet, evet, Ordu'dayım Aysel Hanım. Ülkemizde gerçekten bütün tarım ürünlerinde sorun var. Sadece soğanda, patatesi değil. Etinden sütüne kadar birçok tarım ürününde gerçekten sorun var. Ordu'da örneğin kırsala da gitsek, kent merkezinde de dolaşsak, insanlar özellikle sebze fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyorlar. Çarşıda, pazarda artık alışveriş edememekten, bayram arifesinde çarşının, pazarının maalesef çok pahalı olduğundan söz ediyorlar. Ve bu konuda da ciddi bir şikayet var.
Zaten ilk kez uzun aradan sonra galiba otogarlar da boş kalmış. Yani
evet, evet.
Ve de şeker satışları da istenen seviyede değil diye şeyler yapılıyor.
Evet, evet. Benim ilim gurbetçi bir il. Gerek yurt dışında, gerek yurt içinde ciddi bir nüfusu var. Her bayramda İnanılmaz bayram öncesinde inanılmaz bir trafik olurdu. Gerçekten bütün yollarda yabancı plakalı, il dışı plakalı araçlar görürdük ve trafik çok sıkışık olurdu. Aynı anlamda trafikte de böyle bir, otogarlarda olduğu gibi trafikte de böyle bir yoğunluk yok. Ve alışveriş anlamında da dün esnaf ziyaretleri de yaptık. Yani bugün Arefe, dün de bayram öncesi alışveriş günüydü. Maalesef çarşıda, pazarda öyle bir hareketlilik yoktu.
Evet. Bu arada hani ekonomiden hemen dünkü Yüksek Seçim Kurulu kararlarına dönmek istiyorum. İki kararı vardı. Bunlardan bir tanesi sizin İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşa listelerinizi Millet İttifakı adı altında, daha doğrusu, girmenize izin vermedi. Öncelikle bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ayşe Hanım, bu maç oynanırken kural değişikliğidir. Bunu ilk defa da yapmıyorlar. Maalesef YSK artık tamamen birliğini yitirmiştir. Hukuki de davranmamaktadır ve aldığı kararlar da hem vicdanları hem de hukuka zarar vermekte. Burada Millet İttifakı ifadesini çıkararak seçimde sanki bir olumsuzluğa yol açacak gibi düşünüyorlar ama hiç boşuna heveslenmesinler. Milletimiz her şeyin farkında. Onlar YSK'yı kullanarak, farklı şekilde seçimi manipüle ederek bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir seçmeni etkilemeye çalışıyorlar ama bunların hepsi beyhude çalışmalar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar.
Evet, şimdi 9 ilde değil mi CHP adıyla girilecek?
Evet.
Onları bir sıralayalım dinleyicilerimize.
7 ilde de
İYİ Parti.
İYİ Parti listesinden girilecek.
Evet, bu 9 il Adıyaman, Bartın, Batman, Düzce, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van. Burada
evet, doğru.
CHP adıyla logosu altında. Evet. Ve İYİ Parti buralarda aday çıkarmayacak. Yani bu fermuar yöntemiyle değil mi? Bunu hedefleyerek yani daha fazla vekil çıkarmayacak.
İYİ Parti'nin adayı da olacak. Hı-hı. Yani bir CHP adayı olacak. İki İYİ Parti adayı olarak devam edecek.
Ama CHP adı altında olacak bu.
Tabii CHP logosu altında olacak.
Evet. 7 ilde de Çankırı, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Bayburt, Yozgat, Aksaray, evet 7 il. Burada da İYİ Parti logosu altında CHP'li adaylar da olacak.
Evet, burada İYİ Parti birinci sırada olacak. Evet. İkinci sıra CHP devam edecek.
Hı hı, anladım. Şimdi seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerinizi soracağım ama bir diğer karar da, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir diğer kararı da bu bakanların kamu görevlisi olmadıkları, dolayısıyla da istifa etmeleri gerekmediğine dair karardı. Yani hem bakan olarak milletvekili adaylıkları da devam edebilecekler. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu karar gene hukuki değil Aysel Hanım. Artık iktidar maalesef bildiğiniz gibi ne anayasa tanıdı ne yasa tanıdı. Kendine göre kurallar koydu, kendine göre yasaları uydurdu. Bu da onun örneklerinden biri. Bakın eskiden demokratik parlamenter sistemde bile seçime 3 ay kala İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. Yerini tarafsız bir kişiye bırakırdı. Çünkü bu bakanlıklar direkt seçimleri etkileyen, direkt seçimleri bir şekilde manipüle eden bir yapısı vardı. Haliyle bu bakanlar istifa ederdi. Şimdi atanmış kişiler, kamu görevlisi olan kişiler maalesef istifa etmiyor ve bakanlık yetkilerini de kullanarak şu anda propaganda yapıyor. Bakanlık imkanlarını da kullanarak propaganda yapıyor. Bu gerçekten bir adaletsizlik, seçime hile karıştırma, haksız rekabet olarak seçimi sürdürme gayretidir. Bu anlayışı anlamak mümkün değil. Kamu imkanlarıyla, devletin imkanlarıyla propaganda yapmak haksızlıktır, hukuksuzluktur.
Evet. Şimdi buradan hemen şunu sormak istiyorum. Dün Yüksek Seçim Kurulu'na Vatan Partisi'nin yaptığı bir başvuru vardı. Bu KHK ile kamudan ihraç edilen 26 kişinin Millet İttifakı listelerinden aday gösterilmesinin de hukuka aykırı olduğunu onlar iddia ettiler ve bu adaylıklarının iptal edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Şimdi bir taraftan da bugün resmi gazete mükerrer sayıda bütün Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listesini yayınladı. Şimdi sonradan değerlendirebilir mi? Nasıl olur? Böyle bir boşluk oluşabilir mi sizin listelerde?
Zannetmiyorum. Tabii her zaman olduğu gibi üstüne düşen vazifeyi yapmış. Ama burada sonuçta Yüksek Seçim Kurulu seçimlere katılabilme yetkisine haiz olduğunu da ifade etmiş, o kararı vermiş. Eğer öyle olsaydı süresi içerisinde listelere itiraz eder, gerekli değişiklikler yapılırdı. Demek ki yasal bir engeli olmadığına karar verilmiş ki şu anda listelerde kesinleşti. Bundan sonra bir şey olacağını düşünmüyorum. Olursa da haksız, hukuksuz bir uygulama olmuş olur.
Evet, şimdi buradan adaylar demişken iki tartışmalı liste, biri sizin Ordu'dan işte İdris Naim Şahin ismi, sahada nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de Sadullah Ergin Ankara listesinde var tabii, değiştirmediniz listeyi. Bu anlamda gelen tepkiler nasıl oluyor size?
Sadullah Ergin sonuçta kendi siyasi partisinin tercihidir. Yapılan ittifak çerçevesinde görüşmelerde Deva Partisi'nin adayı olarak o listeye görülen, müzakere edilen ittifak sürecinde adaylaşmıştır. Tabii o kendi partisinin sorunu. İdris Naim Şahin de Ordu'da daha önce bakanlık yapmış, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. Şu anda da İyi Parti'den birinci sıra milletvekili adayı. Hani sahada herhangi ben bir olumsuzluk, herhangi bir şey duymadım. Ordu açısından söylüyorum.
Evet, yani bu özellikle Ergenekon balyoz süreci ve de bu iki ismin AKP'nin kurucuları içinde yer alıyor olması, yani ve de bu Millet İttifakı'nın olası iktidarı döneminde işte içeride bulunan FETÖ mensuplarının dışarıya çıkarılacağını, affedileceğine yönelik kaygılar ve endişelerle birlikte bunu sormak istiyorum. Yani Millet İttifakı'nın iktidarı döneminde kimler acaba içeriden çıkarılacak, öyle soralım.
Yani herkes yargı karşısında hesabını verecek. Kimler içeri çıkarılacak diye bir olay yok. Hı hı. Sonuçta ona yargı karar verecek. Onun siyasilerin karar vermesi söz konusu değil. Burası bir hukuk devleti ise elbette ki mahkemeler o konuda ellerindeki delillere göre kim suç işlemişse ona göre karar verecek. Bu siyasilerin karar vereceği, yani kim içeriden çıksın, kim içeri girsin, bu siyasetçinin kararı değil, politikacının kararı değil, bu yargının kararı.
Evet, yani dolayısıyla da böyle herkes içeriden çıkacak bir şeyi doğru değil diyorsunuz.
Kesinlikle.
Yani Millet İttifakı geldiğinde teröristler içeriden dışarı çıkacaklar, serbest bırakılacaklar.
Kesinlikle. Burası hukuk devletiyse ki bizim en başlangıçta savunduğumuz adalet ve hukuk sistemimizin güçlendirilmesi, yargının tarafsız olması, yargının evrensel olması ve yargıya hiçbir şekilde müdahalenin edilmemesi.
Evet. Şimdi oradan Meral Akşener'in bu İnce ile ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiniz diye sormak istiyorum açıkçası. Yani ittifakta olmasını isterdim, masada yer almasını isterdim dedi Muharrem İnce için. Bir yandan da kamuoyu araştırmaları sizlerin de önüne geliyordur. Diğer partilerin, Deva, Saadet, Gelecek Partisi, Demokrat Parti seçmeninin CHP'ye oy verme eğiliminde olmadığına yönelik bunlar aynı zamanda. Yani Memleket Partisi ile olunsaydı bu iş daha mı kolay olurdu?
Yani Memleket Partisi de olsaydı tabii ki daha iyi olurdu ama kendisiyle yapılan görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı. İttifak içerisinde yer alması mümkün olmadı. Olsaydı tabii ki daha iyi olurdu. Ama bugün ittifaktaki partilerin seçmenlerinin oy vermeyeceği veyahut da oy atmayacağı konusu doğru değil. Biz sahadayız, görüyoruz. Sürekli de görüşüyoruz. Oldukça motive olmuş durumdalar ve özellikle partinin yetkili kurulları da zaten ittifak partisinin yetkili kurulları da sahada çalışıyorlar, mücadele ediyorlar.
Evet, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz peki? Yani bir tahminlerinizi de almak isterim açıkçası.
Valla Aysel Hanım, bunu politik bir ifadeyle söylemiyorum. Şu anda Cumhurbaşkanlığı ile ilgili, seçimle ilgili hiçbir problem yok. Sahada görülüyor ki açık ara Cumhurbaşkanlığı kazanılacak.
Birinci turda mı?
Birinci turda. Birinci turda kazanılacak. Ben o konuda en ufak bir tereddütüm yok. Bunu gittiğim her yerde de görüyorum. Parlamento seçiminde de, milletvekili seçiminde de şu anda özellikle ordu için söylüyorum. AK Parti'nin adaylarının ordulu olmayan kişilerden seçilmesinden dolayı da bir tepki var. Vatandaş bu anlamda AK Parti'nin listelerinin uygun olmadığını söylüyor. Bunu birçok yerde de görüyoruz. Ve vatandaş kendine yakın, sorununu çözecek, aradığında ulaşabilecek bir kişi arıyor. Yani vekilini arıyor. Haliyle parlamentoda da sayısal olarak çoğunlukta olacağımızı inanıyorum.
Yani yerel adaylar bu anlamda daha, yerel aday gösterenler bu anlamda daha güçlü mü diyorsunuz?
Tabii.
Yani
tabii.
Partiye değil, adayın kendisi birazcık daha etkili oluyor değil mi oralarda?
Evet Aysel Hanım, bu seçimde biraz daha partiler geride kaldı işin açıkçası. Adayların kimlikleriyle ilgili değerlendirmeler daha çok öne çıkıyor. Çünkü vatandaş diyor ki gönderdiğimiz daha dönmüyor veyahut da bizim sorunlarımızı çözmüyor. Bizim birebir muhatap olacağımız, aradığımızda ulaşacağımız, sorunlarımızın çözümünde destek alacağımız kişileri artık diyor seçeceğiz diyor. Bu konuda gene bir kanı var, geniş bir anlayış var. Bu bakımdan da AK Parti bugüne kadar olduğu gibi kimi koysam seçtiririm, nasıl olsa Erdoğan var anlayışıyla hep hareket etti. Ama sahada görüyoruz ki artık Erdoğan'ın o karşılığı azalmış ve vatandaşın da geçmişte gönderdiği milletvekillerine güveni azalmış.
Evet, bu genç sağ seçmenden özellikle bu AKP'nin seçmeninin çocukları söz ediyor, genç nesil. Muharrem İnce'yi tercih ediyor ama CHP'yi tercih etmiyor yaklaşımı var. Siz ona ilişkin bir gözlemde bulunabiliyor musunuz? Yani kamuoyu araştırmaları onu gösteriyor ama siz de sahadasınız aynı zamanda. Sizin gözlemleriniz de bu anlamda önemli.
Ayşe Hanım, geçmişte öyle olmuş olabilir. Ama şu anda süreç geçtikçe Muharrem Bey'in zaman zaman televizyon programları, belli açıklamaları, gençler tarafından da tepki görüyor ve gençler, evet, geçmişte belki Muharrem İnce'nin belli açıklamalarından etkilenerek değerlendirmiş olabilir ama şu anda onlar da oldukça sayısı azaldı, bunu da görebiliyoruz. Anketlerden de görüyoruz, sahada da görüyoruz. Artık Türkiye'de şunu gördüler. Kendilerini açıklamalarından dolayı, Twitter hesaplarındaki açıklamalarından dolayı müdahale etmeyecek, daha özgür yaşayabileceği, daha düşüncesini rahatlıkla açıklayabileceği, geleceğini Türkiye'de bulabileceği bir yapıyı değerlendirmek istiyor ve bu anlamda da adresi de Millet İttifakı diyor ve bu görüşünü de geçmişte diyor ben böyleydim ama şimdi diyor fikrimi değiştirdim ve destekleyeceğim, destek ifadesini birebir ifade ediyor.
Evet, şunu merak ediyorum. 20 yıl galiba sonra, aradan sonra ilk kez CHP İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'ni almış bir parti olarak seçime giriyor. Bunun sahada nasıl bir yansıması olacak?
Evet, hem İstanbul'u hem Ankara'yı hem de diğer büyük şehirleri almak tabii ki kamuoyunda bir güven oluşturdu. Sonuçta yerel seçimlerde elde ettiğimiz o başarı ve bu süreç içerisinde belediyelerimizin ortaya koyduğu performans Türkiye'nin her yerinde de takdir görüyor. Yani vatandaşı öncelikleyen, hesabını veren, sorunları çözen, geçmişte seçim öncesi kara propagandaya rağmen onları boş çıkaran, o kara propagandayı boş çıkaran, yardımları artıran, vatandaşa direkt sorunları çözen bir anlayış Türkiye'nin her yerine yayılmış. Tabii Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın da bu anlamda karşılığı olağanüstü arttı. Örneğin Ekrem Bey 15 Nisan'da Ordu'da bir miting yaptı. Tabii mitingler hep geçmişte değerlendirilir biliyorsunuz. Katılımın çok yüksek olduğu, bugüne kadar en kalabalık miting olduğu ifade edildi. Haliyle hem Mansur Bey'in hem Ekrem Bey'in karşılığı oldukça fazla. Bu da oyları fevkalade etkileyecek. Millet İttifakı'nın ve Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanı adayımızın da oylarını artıracak.
Yani ilave bir sinerji yaratacak diyorsunuz İstanbul kesinlikle, ve Ankara'ya sahip olmak.
Kesinlikle. Bu her yerde görülüyor. Yani üçlü fotoğraf asıldığında herkes yani korna çalıyor. Örneğin gittiğimizde ilgi gösteriyor.
Evet. Peki buradan hani bu formül baştan olsaydı, mesela CHP listelerinden 76 başka işte diğer 5 partiden isim listede bulunuyor. Bu birazcık CHP'nin meclis aritmetiğinde gücünü azaltmış olmayacak mı? Yani kendi adaylarıyla girmiş olsa çıkaracağı vekil sayısıyla şu durumdaki vekil sayısı arasında ciddi bir fark anlamına gelmiyor mu? Endişelendirmiyor mu sizi?
Şimdi Ayşen Hanım, bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldırmak ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirmek için mücadele ediyoruz. Elbette ki zaman zaman belli fedakarlıklar gerekiyor, zaman zaman belli denklemler gerekiyor. Sonuçta bir ittifak kurduk. Burada da belki milletvekili sayımızda beklediğimizden daha az milletvekili olabilir, hedeflediğimizden daha az milletvekili olabilir. Ama biz güçlü bir parlamentoyu ortaya koymaya çalışıyoruz. Güçlü bir meclisi ortaya koymaya çalışıyoruz. Orada önemli olan Millet İttifakı'nın birlikteliği ve bu mücadeleyi de mecliste verecek olması.
Evet. Peki son şunu sormak istiyorum. Şimdi gördük ki bayramda otogarlar boş kaldı ama seçim döneminde özellikle de deprem bölgesinde şimdi çok sayıda adres kaydını aldıran kişi sayısı yaklaşık herhalde 50 bin civarı mıydı yanlış anımsamıyorsam. Bunun dışındakiler bulundukları yerlerdeler ve aldırmadılar ama siz CHP olarak ya da Millet İttifakı olarak bu seçmenlerin işte Hataylıların, Maraşlıların, Anteplilerin seçim bölgelerine giderek oy kullanmalarına ilişkin bir organizasyon yapacak mısınız?
Evet, Mersin'den özellikle deniz yolu, raylı sistem, karayolu seçmenlerin taşınması için bir çalışma yapılıyor. Diğer bölgelerden de arzu eden kişiler, arzu eden depremzedelerimizin de taşınmalarına, oylarını kullanmaları için, sandıklara gitmeleri için, kendi bölgelerine gitmelerine katkı sağlanacak. Vatandaşımız sorumluluğunun farkında, bir şekilde mutlaka kendi çabaları, aldığı belli destekler, belli katkılarla birlikte seçmen bölgelerine gidecekler.
Birincisi bu otobüs fiyatlarındaki artış, bayram öncesinde çok ciddi bir artış oldu. Hani depremzede için otobüs bileti alıp gitmek zor olabilir. İkincisi de bu Hatay Havaalanı'nın 15 Mayıs'a kadar kapalı olduğu iddiası var. Doğru mu? Yani şunun için soruyorum, özellikle Hatay özelinde. Hatay özelinde özellikle soruyorum çünkü buradaki seçmen hani CHP açısından kritik önemde bir seçmen olarak ifade ediliyor. Hatay özelinde bir şeyiniz olur mu, organizasyonunuz?
Hatay özelinde evet, yani özellikle Mersin'de oldukça sayısı yüksek depremzedemiz var. Onların taşınmasıyla ilgili bir çalışma var. Diğer bölgelerden de Hatay'a gelecek depremzede vatandaşlarımız için de başvuru halinde gereken katkılar sağlanacak.
Anladım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Seyit Torun.
Ben teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
İyi yayınlar, iyi bayramlar şimdiden.
İyi bayramlar ben de.
Evet, hoşçakalın. Yeni
bayramınızı kutluyorum. Sağ olun.
Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuğumuz oldu. Evet, şunu söyledi. Muharrem İnce olsaydı daha iyi olurdu tabii ki ama olmadı. Muhafazakar Parti seçmeninin CHP'ye oy vermeyeceği iddiası ya da onların çocuklarının oy vermeyeceği iddiası doğru değil. Her değişim isteyen her kesimden oy alıyoruz dedi Seyit Torun. Bir de bu deprem bölgesinde oy kullanımını kolaylaştırmak üzere bazı organizasyonlar olacağını, özellikle de Hatay özelinde, Mersin başta olmak üzere diğer illerden talep gelmesi halinde CHP olarak bu oy kullanımını organize edeceklerini duyurdu. Evet, şimdi birazdan deprem bölgesine bağlanacağız. Hatay Samandağ'dan Belediye Meclis Üyesi Sinem Kayıkçı konuğumuz olacak. Ama önce kısa bir ara verelim, ardından Sinem Kayıkçı'ya bağlanalım. Hatay Samandağ Belediye Meclis Üyesi Sinem Kayıkçı program konuğumuz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Sinem Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız diyemiyorum ama umarım iyisinizdir, iyi olmaya çalışıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama nasıl Samandağ'da durumlar? Deprem sonrası en çok depremden en çok etkilenen yerlerden biri Samandağ. Nedir son durum? Bize bir anlatabilir misiniz?
Tabii ki. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Şimdi nasılsınız sorusu bizim şehrimiz için artık çok sıradan ve cevabı çok belli bir soru oldu sizin de deyiminizle. İyi değiliz çünkü gerçekten hem Türkiye'yi hem de bölgesel olarak 11 ili ama en çok da bizim şehrimizi etkileyen çok ciddi depremler yaşadık. Biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle başladı bizim hikayemiz. 6 Şubat depreminin ardından 20 Şubat'ta yeni bir deprem daha yaşadık. Aslında hani resmi olarak konuşulması böyle biraz sürece yayıldığında sıralaşmış gibi görünebilir. Çünkü biz artık kendi anlatırken bilimsel veriler kullanmaya çok özen gösteriyoruz. Özellikle mesleğiniz açısından da toplumun bu yarısını sarabilmek adına biraz da teknik cümleler kurmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle şöyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle birlikte ilk önce Doğu Anadolu fay hattının sonra da Ölüdeniz fay hattının harekete geçtiği söylendi ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli ilk depremi, hemen ardından Ekinözü merkezli iki ayrı 7.8-7.5 depremler yaşadık. Biz çok fazla etkilendik bu Kahramanmaraş depreminden, sanki depremin merkezlisi bizmişiz gibi. Dolayısıyla bu travmaları henüz atlatamadan 6.7'ye varan 24 bin tane artçı deprem olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Biz bunların hepsini, neredeyse hepsini kısmen muhakkak depremden dolayı etkilendiğimiz, kısmen de yaşadığımız travmadan dolayı artık her an deprem oluyormuş gibi hissettiğimiz yaklaşık 24 bin tane artçı depremden söz ediyor uzmanlar. Hemen ardından 20 Şubat'ta biz bir deprem yaşadık 14 gün sonra. O depremde bizim merkezimiz de oldu. Yani Defne merkezi saat 8'de 6.4, sonra da saat 8'i 7 geçede Samandağ merkezi, benim de yaşadığım ilçe olan Samandağ merkezi depremler yaşadık. Dolayısıyla yaşadığımız bu depremler bize kendini hiç unutturmayacakmış gibi ve hala bir deprem olacakmış gibi yaşıyoruz. Bu anlamda nasılsınız sorunuzun cevabını bu şekilde vermiş olayım.
Peki, yani 24 bin artçı ve hissettikleriniz, hissettiğiniz, zannettiklerinizle birlikte aslında durmaksızın herhalde sallanıyorsunuz, sarsılıyorsunuz gibi. Şimdi orada peki hani çadır, konteyner ya da işte yıkılmayan evlerde yaşam başladı mı mesela? Diğerlerinde nasıl gidiyor?
Öncelikle böyle kısaca size neden burada yaşamın normale dönmediğini anlatayım. Şimdi biz ilk anında ciddi anlamda bir korku yaşadık. Çünkü aslında geçmişten bu yana kadar bu coğrafyada yaşayan herkesin bir deprem korkusu vardı. Biraz da dediğim gibi çok fazla okuyan kişinin olduğu bir coğrafya olduğumuz için herkes mutlaka buranın tarihini bir kez okumuştur. Bu anlamda Hatay'da Kaman merkezli değil ama Hatay'ın kendisinde çok ciddi bir deprem olacağını her zaman biliyorduk. Ve ben aynı zamanda dediğim gibi belediye meclis üyesiyim ama buradaki herkesin biraz siyasete bakışı, siyasete yaklaşımı, toplumsal sorunlara müdahalesi, çabası vardır. Dolayısıyla herkes bulunduğu her ortamda mutlaka Hatay'da bir gün deprem olacağı korkusuyla yetkilileri uyarmaya çalışıyordu. Özellikle bilim insanlarından söz ediyorum. Dolayısıyla biz deprem olmadan önce de bir enkaz içerisindeydik. Yani acaba bu depremi ne zaman yaşarız korkusunu yaşıyorduk. Ama dediğim gibi bu çok fazla bir etki yaratmadı bu bilme olayı. Çünkü bu depremler bize gösterdi ki maalesef hiçbirimiz ülke olarak bile bu kadar büyük bir deprem hazırlıklı değiliz. Dolayısıyla depremin ilk anında çok ciddi sorunlarımız oldu. Enkaz altında günler kalan dostlarımız oldu ve hiçbir müdahale yapamamıştık. Çünkü burada da deprem bir kadar tahminlerin çok üstünde farklı bir boyutunda yaşandı. Yani biz
Sinem Hanım, bu arada çok özür diliyorum, kesiyorum ama sesiniz gelip gidiyor, yer değiştirmiyorsunuz değil mi? Bir hatta mı sıkıntı var acaba?
Şu an beni duyabiliyor musunuz diyeceğim.
Evet, şu an duyuyoruz.
Burada biz aynı zamanda iletişim ile ilgili sıkıntılardan dolayı.
Evet, şu an mesela şu an çok zorlanıyoruz artık sizi duymakta.
Evet, şu an duyuyor musunuz?
Şimdi çok iyi.
Tamam, teşekkür ederim. Dediğim gibi biz depremin ilk anda günlerce enkaz altındaki dostları çıkarabilmenin ve maalesef hani biz kendi coğrafyamız için söylüyorum. Evet, 11 il etkilendi depremden ama biz kendi yaşadıklarımızı ancak anlatırsak çok dürüst ve gerçekçi olabiliriz. Yaklaşık bir 4 gün boyunca neredeyse hani depremi tek başımıza yaşadık diyebiliriz. Örneğin ben kendi kapı komşum 4 gün boyunca enkaz altında kaldığı için büyük bir travma yaşadım. Yani düşünün, yanınızdaki bütün binalar çökmüş, enkaz altında insanlar var. Çocukları kurtaramıyorsunuz, aşağıdan çığlık sesleri geliyor. Hiçbir yardım yapılamıyor. Elinize aldığınız çekiç, tornavida, işte ağır ne varsa hiçbiri işe yaramıyor. Betonlar bir tuz buz şeklinde dağılmış. Dolayısıyla ilk 4 gün yaşadığımız bu sorunlar aslında bizi çok büyük kaygılara itti. Yani hepimiz yeni bir depremin olacağını değil, o depremin etkilerinin yıllarca süreceğini düşündük. Ama işte 4 gün sonra enkazda altından işte canlılar çıkarılmaya başladıktan sonra bir yaşam başladı, bir yardıma ihtiyaç başladı. İnsanlar artık su ihtiyaçlarını hissetmeye başladılar. Çünkü 3-4 gün herkes ölü gibi geziyordu ortada yani. Bu şekilde depremimizi çok fazla etkiledi. Yani
evet, bu travmaların bugün sonuçlarını görüyor musunuz? Yani belki ilk telaşla bunlar hissedilmedi. Şu an yerleşildi artık. Hani çadır kente, konteynere yerleşildi, evet. Ve durdunuz yani bir anlamda. Evet, sarsıntılar devam ediyor ama sizin açınızdan durup biz ne yaşadık diye şimdi mi şoku atlatıp şu an fark edebiliyorsunuz ve bu nasıl ilişkilere nasıl yansıyor, mesela mahalle ilişkilerine nasıl yansıyor?
Şöyle söyleyeyim, şimdi mesela ben kendi mahallemden söyleyeyim, şu an sizinle sesimi duyduğunuz noktadan söyleyeyim. Mahallemde kendi sokağımda ayakta kalan tek bir tane ev var sadece. Onun dışındaki bütün evler yıkıldı ve mahallemin çoğu da şehri terk etmek zorunda
kaldı. Hangi mahalle? Samanda?
Samanda Yeni Mahalle.
Evet. Yeni Mahalle, evet. Yani tek bina kaldı diyorsunuz.
Evet evet, tek bir bina kaldı. Yıkacak olan var yani, uzmanların açıkladığına göre sadece bizim bölgemizde 9000 tane binanın yıkılacağını söylüyorlar ve bunun daha %10'u bile yıkılmış değil. Hala enkazların arasında geziyoruz. Bir de şöyle problemlerimiz var. Şimdi sorduğunuz için söylüyorum. Hani artık söylediğimiz için söylüyorum. Bu söylediğim bize daha çok uzak bir cümle, çünkü ben şu an çadırda kalıyorum mesela. Benim gibi mahallede zaten çadırda kalan biz varız. Onun dışındaki çoğu aile okullarda kurulan çadır kentlerde ya da yakınlarının evlerinin önündeki çadırların içerisinde kalıyor. Konteynerlere geçiş sürecimiz henüz tam anlamıyla başlamadı. Bireysel olarak bazı girişimler var. Bir de çevre belediyelerin bizim buradaki şehrimize, hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum yeri gelmişken, yapmış oldukları yardımlardan dolayı buraya gelen bir konteyner süreci de var. Oraya yerleştirilmeye başlanan aileler var. Yani işte engelli çocuğu olan ya da yaşlı bireyi olan kişiler üzerinden. Ama aslında şöyle bir sıkıntımız da var. Burada depremi birkaç mahalle çok yakıcı bir şekilde yaşadık. Ama bütün mahalleler, ben kendi şehrim için söylüyorum, bütün mahalleler korku içinde yaşadığı için insanlar evlerine giremiyorlar. Dolayısıyla kurulan çadır kentlerde ciddi anlamda bir kalabalık var. Bu çadır kentlerde insanların ortak yaşam sahasında ihtiyaçlarını giderebilme konusundaki kaygıları ve tutumları çok ciddi problemler yaratıyor.
Alo. Duyuyor
musunuz?
Zinem Hanım, kesildi sesiniz. Şimdi alo. Şöyle yapalım mı, tekrar İrem bir arasın, tekrar arasın, size tamam. Yeniden devam edelim sizinle.
Tamam. Evet. Tamam.
Biz İrem Sinem Hanım'ı ararken, tekrar aramaya çalışırken söylediklerini bir özetleyelim. Sinem Kayıkçı, Hatay Samandağ'dan, Samandağ Belediyesi meclis üyesi ve bize orada deprem sonrası yaşananları anlatıyor. Dün de biz kendisiyle biraz konuşma fırsatı bulduk. Yayın öncesinde aramıştım. Ve şunu söylüyor, diyor ki biz öylesine büyük travma yaşadık ki işte o kayıplarımız, 4 gün gelmeyen, gelemeyen yardımlar nedeniyle biz burada ölümle, komşularımızın çığlıklarıyla, çocuklarımızın kopan ayaklarıyla, bacaklarıyla baş başa kaldık ve kendimizi biraz terk edilmiş hissettik. Bu travmanın yarattığı sonuçları da bugün görüyoruz. Herkes korkuyor, evi sağlam olan da korkuyor ama çadır henüz herkese ulaşmış değil. Alabilenle alamayan arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşanıyor. Senin evin var, niye çadır almaya çalışıyorsun tepkileri gösteriliyor. Oysa öbürü de korkuyor, korktuğunu söylüyor. Ne kadar insani bir durum. Ve dolayısıyla Sinem Hanım, eğer bağlanabilirsek birazdan bize bunu söyleyecektir. Bölgenin şu anda en çok ihtiyacı olan şeyin psikolojik yardım, ama sistematik bir psikolojik yardım olduğunu söylüyor. Sanırım Sinem Hanım yine hattımızda. Sinem Hanım, evet. Merhabalar, şimdi bizi iyi duyabiliyor musunuz? Evet, ben sizin dünkü, evet Sinem Hanım, şunu söylemeyi sözlerinizi aktarıyordum. Siz dün bölgede sistematik bir psikolojik desteğe ihtiyaç olduğunu belirtmiştiniz. Özellikle kadınlar, evet, çocuklar. Aynen. Bunu biraz açar mısınız lütfen? Nasıl bir destek istiyorsunuz? Hı-hı. Hani gönüllü psikologlar gelsinler, burada konuşsunlar şeklinde mi, yoksa farklı mı? Siz de bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Hı-hı. Ve hani biraz daha sistematik bakıyorsunuz sorunlara, hı-hı, ve çözümlere. Bu minvalde bölgenin neye ihtiyacı var, bir anlatabilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından biri, size de dün söylediğim gibi, çocukların yaşadığı ve buradaki herkesin yaşadığı travmaya belirsizliği ortadan kaldıracak açıklamalarla karşılık verilmesi. Şimdi toplum çok ciddi bir belirsizliğin içerisinde. Bir gün sonra ne yapacağını bilmeyen bir süreçteyiz. Hala enkazların arasında yaşıyoruz. Yani biz de kendi coğrafyamızda, bizim burada sağ olsunlar var olan psikolog arkadaşlarımız, işte rehabilitasyon merkezlerimiz bireysel olarak kurtarabildikleri kadar süreci kurtarmaya çalışıyorlar ama enkazların arasında yaşayan çocuklara ve işte büyükleri bunu anlatmanız çok zor oluyor. Dolayısıyla sistematik bir yardımdan kastım şu: yetkililerin bizim coğrafyamızla ilgili yaptığı açıklamaların birbiriyle örtüşmesi lazım. Mesela bir normalleşme sürecinden söz ediliyor. Bizim burada normalleşme sürecinden söz edebilmemiz için önce var olan enkazların yaşam alanlarından çok uzak bölgelerde olması gerekiyor. Şimdi bu parantezde şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bizim şehrimizde yaşanan depremin ardından 3 tane kendi kısa dar şehrim için söylüyorum. 3 ayrı noktada moloz döküm sahalarımız var ve aslında bilim insanlarının yerinde ayrıştırılması gerekiyor dedikleri molozlar kamyonlar halinde. Gün içerisinde hiç durmayan kamyonlar halinde 3 farklı bölgeye dökülüyor şu an için. Ve dökülen yerler hem insanların çadır kentlerinin tam dibinde hem de evleri yıkılmamış, hafif hasar görmüş ve gidecek hiçbir yeri olmayan insanların kapılarının önlerinde. Dolayısıyla şöyle problemlerimiz var. Bizde psikolojik desteğin lazım olduğu nokta şu: aileler enkazların içerisinde hala cesetlerin çıktığı bir süreci yaşıyorlar. Örneğin ben birkaç gün önce Yeşilköy'de moloz döküm sahasına gittim. Oradaki insanlarla işte sorunlarını konuşmak için evlerine misafir oldum. Dökülen molozların içerisinde hala cesetlerin çıktığını görüyorlar ve çocuklarıyla birlikte buna maruz kalıyorlar. Bu bir. İkincisi, yıllardır uluslararası alanda çok ciddi koruma alanına alınması gerektiği söylenen bir sulak alanımız var Samandağ'da, deniz sitesinde. Milihaz sulak alanı. 14 kilometreye kadar varan 283 özel kuş türünü barındıran çok önemli bir göç yolu. Dolayısıyla çocukluğumuzdan beri biz buranın korunması için yapılan mücadelelere katılıyorduk. Ama şu anda Samandağ'ın neredeyse yarısının molozu bu sahaya dökülüyor. Şimdi burada çocuklarımızın yaşadığı, ailelerin yaşadığı çadır kentte bu moloz döküm sahasının hemen yanına kurulduğu için normalleşme gibi bir şansınız yok. O psikoloji üzerinizden asma gibi bir şansınız çok daralıyor. Çünkü sürekli bunu görüyorsunuz. Gözünüzün önünde bir döküm sahası. Kuşların göç yolunun üzerinde ayrıca. Ve bu da size yeni bir gelecek kaygısı yaratıyor. Dolayısıyla yetkililer bir normalleşme sürecinden bahsediyor. Mesela az önce siz sorunuzda şöyle başladınız. Dediniz ki konteynerlara girildi artık. Yaşam nasıl etkilendi? Şimdi konteynerlara girildi olayı bize çok uzak bir olay. Bizim mahallemizde hala insanlar, yaşlı insanlar, engelli insanlar çadır arayışı içerisinde sürdürüyor bu süreci.
Daha çadır bulamayanlar var diyorsunuz.
Evet, yani. Aynen öyle. Şimdi dediğim gibi dışarıdan bakıldığı zaman ve bazı yetkililerin açıklamalarıyla sanki buradaki bütün problemler sıfıra çekilmiş gibi görünse de, burada yaşayan bir insan olarak ve bir eğitimci olarak ve çocuklara her zaman gerçeğin yansıtılması gerektiğini düşünen bir eğitimci olarak söylüyorum. Şu anda organizasyon eksikliğinden, afet planı eksikliğinden ya da bugüne kadar, bakın üzülerek söylüyorum ama Kahramanmaraş depremi 1114 yılından beri, daha sonra ondan 510 yıl sonra yaşanacağı bilinen bir deprem olmasına rağmen bugüne kadar bununla ilgili yapılmış olan ciddi bir çalışma yok. Eğer olsaydı biz bugün bu süreci yaşamazdık. Aynı şekilde Hatay depremi. Ben aynı zamanda tarih öğretmeniyim. Ben çocuklara hep şunu anlatırdım. 526 yılında yaşanmış ve 250 bin kişinin öldüğü bir depremden söz ederdim. Ve şunu söylerdim. Bilim ne kadar öne çıkarılırsa, bilime ne kadar önem verilirse biz bu ölü sayılarını yok edebiliriz. Biz bu yıkımları yok edebiliriz. İşte yapılan yapılan inşaatlar içerisinde bilim insanlarının sözü geçerse, yetkililer onları dinlerse biz bu kayıpları yok edebiliriz derdim. Ve çok sıradan olacak ama biliyorsunuz Türkiye'de bizim yaşadığımız depremden çok kısa bir süre önce bir deprem tadilatı yapıldı. Ben o gün çocuklarımla sabah gönüllü öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda burada. Çocuklarımla sabah bir araya geldiğimde bakın dün akşam bir deprem tadilatı yapıldı. Bakın Hatay bir deprem bölgesidir. Mecliste de bunu defalarca dile getirmiştim. Depreme ne kadar hazırlıklıyız şeklinde sorular yöneltmiştim komisyonumuza. Çocuklara da şunu söylemiştim. En dar kapsamında çök kapan tutun tekniğiyle evlerimizde belki kendimize yaşam sahası oluşturabiliriz ama en önemli nokta bilimi öne çıkararak gerçek anlamda önlemlerin alınması. Yani bizim çök kapan tutumumuzun işe yaramayacağını aslında o günlerden beri biliyorduk. Ama bizim çocuklarımız bu depremlerde bakın 526 yıl sonra yaşanmış ya da belki 100 yıl sonra 200 yıl sonra yaşanmış bir depremin ardından bile sadece çök kapan tekniğiyle kendini koruma altına almaya çalıştı ve maalesef evet. Az önce de
bu bile bizim hiç yol kat edemediğimizin aynen. Bir göstergesi aslında.
Ben azabı da çekiyorum kendi evet. Adıma söylüyorum. Çök kapan tutun dediğimiz evet. Çocuklar çöküp kapanıp tutundukları yerde öldüler evet. Maalesef. Evet. Çünkü onları kurtarmaya gelecek bir ekip olmadı. Bakın çok ciddi söylüyorum kendi evimin önüne gelen AFD yardım için gelen ekibin bir tane ekipmanının bile olmadığı bir süreç yaşadık biz. Ben evet. Bizim komşumuz canlıydı. Bize onun artık kurtarılamayacağını ve öldüğünü söylediler. Biz kendi ailenin kendi çabasıyla 4 gün sonra kendi mücadeleleriyle o enkazı kazdılar ve biz 76 yaşında bir ablamızı ve 93 yaşında bir amcamızı yani eş bunlar karı koca ikisini canlı bir şekilde çıkardık oradan ve maalesef 4 gün enkazın altında kaldığı için annemizi kaybettik yani birkaç evet. Gün önce.
Evet,
bu süreçleri yaşadık. Bu süreçleri yaşadık. Dolayısıyla hemen sizin sorunuzu bitirmek istiyorum.
Evet, yayınımızda son evet. Dakikalarındayız. Evet.
Bakın buraya çok ciddi gönüllü yardım ekipleri geldi. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Buraya depremin 4. gününden itibaren gelen yardımlardan söz ediyorum. İnanılmaz bir gıda yardımı yapıldı, inanılmaz bir su yardımı yapıldı. Hem ülke dışından hem de ülke içerisinden özellikle İstanbul, Bursa, Ankara gibi bölgelerden gönüllü olarak ve büyükşehir belediyelerinin de desteğiyle ciddi yardımlar yapıldı. Ama bu yardımlar ortak bir noktada ciddi bir organizasyonla yapılmadığı için depremden asıl çok fazla etkilenen köylere ya da merkezdeki bazı yerlere maalesef organizasyonsuz bir şekilde, koordinesiz bir şekilde ulaştı. Bu anlamda kimi bir konteynera, çadırdan bir konteynera geçiş yapabilirken kimi hala çadır bile bulamadı. Evet,
bu bile işte afet yönetim planımızın aynen. Olmayışı. Yani aynen. El yordamıyla kara düzen yardım yapmaya çalışıyoruz. İşte aynen. Biz buradan aynen. Bütün acılarınızı hissederek hani el uzatmak istedik o günden itibaren. Hı. Ama
çok teşekkür ederim.
Evet yani hepimiz bu duygularla yani bizi dinleyen evet. Eminim dinleyicilerimiz de aynı şeyleri hissettiler ve hissediyorlar. Biz de iyileşmedik. Siz iyi değiliz dediniz evet. Ya biz de çok iyileşmedik. Ve bu bayram bizim için de bir bayram olmayacak. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İşte bu bile dediniz öncelikle biz depremden önce depremi öngörerek önlem almamız hı-hı. Gerekiyordu. Tabii ki yine hı-hı. Deprem olacaktı. Bu kez de deprem evet. Anında, deprem sonrasında neler yapıyor olacağımızı bilmemiz gerekiyordu. Yani biz hı-hı. Bu yardımları sizlere planlı bir şekilde ulaştırmalıydık. Orada planlı bir şekilde hı-hı. Dağıtılmalıydı. Evet. Bütün bunlar zaten bilimin konusu ama bilimden uzak olunca evet. Herhalde evet. Sonuçta bu. Yani ne yazık ki.
Bir şöyle bir şey söylemek evet. istiyorum. Şimdi dediğim gibi bizim çok ciddi problemlerimiz var. Bir tanesi şu an ciddi su sıkıntıları yaşayan bir coğrafyadayız. Hem içme suyuyla ilgili çok ciddi söylentiler var. Mesela bir tane valimiz çıkıp şu açıklamayı yapmıştı. Şebeke sularını kullanmayın demişti. Biz de şöyle bir soru yöneltmiştik. Şebeke sularını kullanmayacaksak hangi suyu kullanmamız gerektiğini söyleyin. Şimdi sorunu tespit etmek sorunu çözmenin yarısıdır derler.
Evet.
Böyle bir sorun tespiti yapıyorsunuz ama bize bir çözüm önerisinde bulunmuyorsunuz. İkincisi,
hem de valilik makamı olarak yani.
Evet. Enkazlara yaklaşmayın diyorlar. Evet. İnsanların yaşam alanlarının her yeri şu an bir enkaz. 9000 tane yıkılacak binadan ve daha bunun da üstünde yıkılma kararı henüz verilmeyen. Orada da bir belirsizlik var. Evet. Kimi ağır hasarlı, kimi aç hasarlı. Bunların arasında bize diyorlar ki enkazlara yaklaşmayın. İnsanların maddi kaygıları var, gelecek kaygıları var. İkinci depreme kadar insanlar ellerinden eşya çıkarabilme, kendi adıma da söylüyorum, üzülerek söylüyorum, evet. Bir eğitimci olarak bile kendi kitaplarımı çıkarabilmek evet. için enkazların içerisine girmiş bir insan olarak söylüyorum. Bu cehaleti bile göstermiş, çaresizlikler yaşadım.
Yok, evet, dolayısıyla yani o bir şok anı, bir refleks, evet. yani bir evet. tutunma çabası, aslında yaşama tutunma aynen. çabası enkaza girmek. Aynen. Hani sadece bir cehalet olarak bence değerlendirilemez bir tepki. İnsan olmanın verdiği bir şey.
Evet. Önüne gittiği için cehalet diyorum. Hı-hı. Çünkü çocuklarımıza da kötü örnek olduğumuzu evet. düşündüm. Evet. Gerçekten evlere girdik. Çünkü evet. mecbur kaldık. Şöyle bitireyim. Haberleşme ve iletişim konusunda tabii ki ilk günlerde çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Biz depremin büyüklüğünü ancak bir hafta, iki hafta sonra öğrenebildik. Çünkü hiçbir şekilde iletişim kanalımız yoktu. Mesela depremden 10 gün, 20 gün sonra her gün tepemizde gezen helikopterler vardı. Onları mesela ilk 4 gün, ilk 5 gün hiç görememenin yaşattığı bir yalnızlık vardı içimizde. Çocuklarımızın psikolojik travmaları bizim için çok önemli. Ben bunun devlet kanalıyla ciddi anlamda bir planlama süreci olarak yapılabileceğini düşünüyorum. Mesela okullar açılacakmış. Bazı okulların açılmasıyla ilgili fırsat eşitliği yaratmayan bir süreç söz konusu şu an. Çünkü sadece birkaç bölgedeki okulları açıyorlar. Okullarımız öğrencilerin hepsini kapsayacak değil. Zaten kapsasa bile bir çocuğun evinin önündeki bir çadırdan birkaç mahalle sonrası bir okula gitmesi bir anne için de bir travma. Çünkü hala depremlerin korkusuyla yaşıyoruz.
Evet.
Çocukların o okullara kanalize etme gibi şansları yok ki zaten devletin ya da işte yetkililerin böyle bir çağrısı da olmadı.
Son olarak şunu soracağım. Yani ne yapılmasını istiyorsunuz okullarla ilgili? Ne yapılmalı?
Nasıl yapılmasını istiyorum? Şu anda bütün Türkiye'nin bütün problemleri bir kenara bırakıp seçim sürecini bile bizim burayı bir laboratuvar olarak görerek gelip burada halletmesi gerekiyor. Burada yürütmesi gerekiyor. Öğrencilerin normal milli eğitim müfredatına değil de burada yaşanmış, bu coğrafyada yaşanmış bu acıların üzerinden yeni bir eğitim sistemine hazırlanması gerekiyor.
Evet.
Çocukların okullarda normal bir dersi görmenin dışında hem onların içindeki o sıkıntıları ortadan kaldıracak bir eğlence sürecine, eğlence derken şunu kastediyorum yani psikologların ve evet. rehberlik hocalarının eşliğinde çocukların evet. bu süreci birebir yaşayarak yapacak evet. bir eğitim sürecine girilmeli.
Normal yani bütün bilim, aslında bilim dağları ortak evet. Hareket ederek evet. orada eğitim planlamasını bütün Türkiye evet. için belki de olası sonraki evet. de afetler içinde planlamalı ay. Diyorsunuz. Sinem Hanım çok teşekkür ediyoruz.
Son bir şey söylemek istedim izninizle. Biliyorsunuz bir İstanbul depremi bekleniyor. Evet. Bir İzmir depremi kapıda
evet.
şeklinde.
Evet.
Bilim insanlarının çok ciddi açıklamaları var. Ben buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum.
Evet,
bugüne kadar bilimi hiç ön planda tutmamış olduğumuzun göstergesi.
Evet kapatmak. Evet buyurun yayını kesmek zorunda kalacağım. Buyurun evet bilimi.
Bilimi öne çıkarmadığımızın bir göstergesi. Bu depremdir. Dolayısıyla okullarda ders niteliği taşıyacak bir
evet.
afet. Lütfen bunu ciddi anlamda göz
evet,
önüne
alsın.
Aynı acıları yaşamak istemiyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sinem Hanım. Yayınımıza katıldığınız için güzel bayramlarda konuşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, Sinem Kayıkçı Samandağ'dan bize son durumu aktardı. Çifte bayram diyecektik ama pek bayram gibi olmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Ulu Önder Atatürk'ü anmadan geçmek, kapatmak istemiyorum tabii ki. Çünkü dünyada çocuklara bir bayram hediye eden tek lider. Kendisini büyük bir minnetle, sevgiyle ve saygıyla onu ve tüm arkadaşlarını minnetle anıyoruz. İyi bayramlar diliyoruz.
Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay la la la lay lay la la lay la la la lay lay lay lay lay lay lay lay la. Anadolu bir yanda yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna daha. Bütün alem kurban benim yurduma. Lay lay lay lay lay lay lay la la la. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya.
Ankara'dan haber var.
Aysel Alp siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.